Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı romanının en son 28. bölümünü kanala yüklememin ardından bir yıl geçti. 28 bölümü dinleyenler uzun zamandır bekliyor, biliyorum. Sesli kitap okumak zorlu bir iş. Kaydetmek ve kayıtlardaki sorunları düzeltmek daha zor. Yarım saatlik bir kaydı hazırlamak neredeyse çoğu kere 6 saatten fazla zaman alıyor. Ama bu benim problem ettiğim bir şey değil. Asıl problem sesli kitap kayıtlarının iyi olması için yalıtımın iyi olduğu, tam olarak gerçekleştirildiği, dip seslerden arındırılmış bir ortamda, stüdyoda kayıtların yapılması gerekiyor. O imkanlara her zaman sahip olamıyoruz. Stüdyo ortamını tekrar hazırlayana kadar beklemek istedim ama çok uzun zaman oldu. Bu yüzden kitabın 28 bölümünü bitirenleri daha fazla bekletmek istemedim. Hali hazırda sahip olduğum imkanlarla yeni bölümü, 29. bölümü kaydetmeye karar verdim. Kayıt daha sonra düzenleme yapılamayacak maalesef. Bu yüzden içinde çok sayıda hata bulunabilir. Mazur görünüz lütfen. 506. sayfadayız. Sözü daha fazla uzatmadan başlayayım. Umarım başarabilirim. Dostoyevski. Suç ve Ceza. 29. bölüm. Raskolnikov ruhunda bunca dehşet ve acı duymasına rağmen Lujin'e karşı Sonya'nın çalışkan, yavuz bir avukatı olmuştu. Bu sabah çektiği bunca işkenceden sonra iyiden iyiye katlanılmaz bir hal almaya başlayan izlenimlerini değiştirmesine neden olan bu rastlantıya sevinmiş gibiydi. Bu sevince kaynak olan bir başka nedenden, onu Sonya'yı savunmaya zorlayan kişisel ve candan duygulardan hiç söz etmiyoruz. Öte yandan kendisini hele bazen müthiş heyecanlandıran bir randevusu vardı Sonya'yla. Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü söylemek zorundaydı ona. Bunun acısını şimdiden duyuyor, bu düşünceyi kafasından uzaklaştırmak istiyor gibiydi. Katerina Ivanovna'nın evinden çıkarken, "Bakalım şimdi ne diyeceksiniz Sonya Semyonovna?" derken de, herhalde az önce Lujin'e karşı kazandığı zaferin coşkusu içinde bulunuyordu. Ama şu anda tuhaf bir şeyler oluyordu kendisine. Kapernaumovların evine gelince birden elinin ayağının çekilir gibi olduğunu, korktuğunu hissetti. Kapının önünde tuhaf bir soruyla dalgın duraksadı. Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü ille de aklından geçirir geçirmez söylemesinin olanaksız olması bir yana, bu işi bir an geciktirmesinin dahi elinde olmadığını anladı. Bunun niçin olanaksız olduğunu henüz bilmiyordu ama hissediyordu bunu ve böylesi bir takım zorluklar karşısında güçsüz olduğunu hissetmek ona dehşetli acı veriyor, yüreğini eziyordu. Daha fazla düşünmemek ve acı çekmemek için hızla kapıyı açtı ve eşikte durup Sonya'ya baktı. Sonya dirsekleri masaya dayalı, elleriyle yüzünü örtmüş oturuyordu. Ama Raskolnikov'u görür görmez sanki onu bekliyormuş gibi yerinden kalktı, karşılamaya koştu. Odanın ortasında karşılaştılar. Sonya çabuk çabuk, "Siz olmasaydınız halim ne olurdu?" dedi. İlk ağızda söylemek için hazırladığı sözlerdi bunlar. Sonra sustu ve bekledi. Raskolnikov masaya yaklaştı. Az önce onun kalktığı iskemleye oturdu. Tıpkı dünkü gibi Sonya onun iki adım ötesinde ayakta durdu. "Evet Sonya," diye başladı Raskolnikov. Ama birden sesinin titrediğini hissetti. Bütün sorun toplumsal durum ve ona bağlı geleneklerden kaynaklanıyordu. Anladınız mı az önce bunu? Sonya'nın yüzünde acı gölgeleri uçuştu. "Ne olur benimle dünkü gibi konuşmayın," dedi. "Lütfen yine başlamayın. Çektiğim acılar bana yeter." Bu sistemine Raskolnikov'un alınabileceğinden korkarak hemen gülümsedi. "Aptalca bir şeydi oradan ayrılmam. Kim bilir neler oluyor şimdi orada. Demin gidecektim ama hep sizin gelebileceğinizi düşündüm. Raskolnikov ona, Amalia Ivanovna'nın Katerina Ivanovna'yı ve çocuklarını evden kovduğunu, Katerina Ivanovna'nın bir yerlere adalet aramaya gittiğini anlattı. Aman Tanrım diye bağırdı Sonya. Hemen gidelim. Ve mantosunu kaptı. Yine aynı şey dedi Raskolnikov sinirli sinirli. Aklınız fikriniz onlarda. Biraz da benimle olun. Ya Katerina Ivanovna? Raskolnikov ters ters. Merak etmeyin. Katerina Ivanovna sizden vazgeçmez dedi. Evden çıktığına göre az sonra kendisi buraya gelir. Sizi burada bulamazsa pişman olursunuz sonra. Sonya acılı bir kararsızlıkla iskemleye ilişti. Raskolnikov başını önüne eğmiş, bir şeyler düşünüyor, konuşmuyordu. Diyelim Dujin şimdi istemedi diye başladı. Sonya'ya bakmadan konuşuyordu ama ya isteseydi ya da hesabına öyle uygun gelseydi, Lebezyatnikov ve ben olmasaydık sizi hapse attırabilirdi, öyle değil mi? Sonra duyulur duyulmaz bir sesle evet dedi. Sonra dalgın korkulu evet diye tekrarladı. Ve ben gerçekten de orada bulunmayabilirdim. Lebezyatnikov olsa tümüyle bir rastlantı sonucu oradaydı. Sonya susuyordu. Hapse düşseniz ne olacak? Dün size söylediklerimi hatırlıyor musunuz? Sonya yine bir şey söylemedi. Raskolnikov biraz bekledi. Sonra zorlama bir gülümsemeyle yeniden ah yeter artık bunlardan söz etmeyelim diyeceğinizi sanmıştım ben de dedi. Bir dakika kadar sustu sonra ne o? Yine susuyorsunuz dedi. Ama bir şeyler konuşmanız gerek. Lebezyatnikov'un dediği gibi bir sorunu nasıl çözeceğinizi öğrenmek doğrusu benim için çok ilginç olacak. Saçmalamaya başlamıştı. Hayır, ciddi söylüyorum. Gerçekten ciddiyim. Düşünün ki Sonya, Luji'nin bütün niyetlerini önceden biliyordunuz. Böylece Katerina Ivanovna'nın, onun çocuklarının ek olarak da kendinizi bir hiç olarak gördüğünüz için ek olarak diyorum, kendinizin tümüyle mahvolacağını hem de kesinlikle biliyorsunuz. Poleşka'nın da öyle. Çünkü o da aynı yolun yolcusu. Evet, böyle bir durumda eğer her şey sizin elinizde olsaydı, yani birilerinin yaşaması ya da ölmesi, diyelim Luji'nin yaşaması ve alçaklıklarına devam etmesi ya da Katerina Ivanovna'nın ölmesi size bırakılmış olsaydı, nasıl bir karar verirdiniz? Bunlardan hangisi ölmeli size göre? Evet, soruyorum. Sonya kaygılı gözlerle bakıyordu ona. Bu dolambaçlığı, bu uzaktan uzağa bir şeyler hatırlatan sözlerde özel bir şeyler sezer gibi olmuştu. Böyle bir şey soracağınız içime doğmuştu dedi dikkatle, merakla bakıyordu Raskolnikov'a. İyi öyle olsun ama siz söyleyin bana kararınız ne olurdu? Sonya yüzünde bir tiksinti anlatımıyla olmayacak şeyler üzerine neden soru soruyorsunuz bana dedi. Öyleyse Luji'nin yaşaması ve alçaklıklarına devam etmesi daha iyi. Buna da mı karar verecek cesaretiniz yok? Bu Tanrı'nın işi, ben nereden bilebilirim? Hem ne diye bana öyle hiç sorulmayacak şeyleri sorup duruyorsunuz? Böyle anlamsız boş şeyleri. Hiç böyle bir şey benim kararıma kalabilir mi? Filancanın yaşamasına, filancanın yaşamamasına karar vermek hakkını bana kim verdi? Raskolnikov somurtarak Tanrı'nın işi dediniz miydi? Artık konuşacak bir şey kalmıyor demektir diye homurdandı. Sonya acıyla, benden ne istediğinizi açıkça söylerseniz daha iyi edersiniz diye bağırdı. Yine dilinizin altında bir şeyler var. Yoksa buraya bana işkence etmeye mi geldiniz? Ve kendini tutamadı, birden acı acı ağlamaya başladı. Raskolnikov kederli gözlerle bakıyordu ona. Aradan 5 dakika geçti. Haklısınız Sonya, dedi Raskolnikov yavaşça. Birden değişmişti sanki. Az önceki yapmacık küstahlığından ve kışkırtıcı tavrından eser kalmamıştı. Sesi bile cılızlaşmıştı. Dün sana beni bağışlamanı dilemeye gelmeyeceğimi söylemiştim. Ama işte sözlerime neredeyse beni bağışlamanı dilemekle başladım. Dujin ve kendim konusunda söylediklerim için. Evet Sonya, bağışlanmayı diledim. Gülümsemek istedi ama yorgunluğu, bezginliği dile getiren zayıf bir gülümseyişti bu. Başını eğdi. Yüzünü elleriyle kapadı. Birden yüreğinde Sonya'ya karşı yakıcı bir nefret duydu. Beklenmedik, tuhaf bir duyguydu bu. Raskolnikov şaşırdı, ürktü. Başını kaldırıp Sonya'ya baktı. Ama kaygı dolu, ilgi dolu, acılı bakışlarla karşılaştı gözleri. Bu bakışlarda sevgiden başka bir şey yoktu. Raskolnikov'un içindeki nefret bir hayal gibi yok oldu. Hayır, bu o değildi. Şaşırmış, iki duyguyu birbirine karıştırmıştı. Bu yalnızca o anın geldiğini gösteriyordu. Yeniden elleriyle yüzünü kapadı ve başını yere eğdi. Birden yüzü sapsarı oldu. İskemlesinden kalktı, Sonya'ya baktı. Hiçbir şey söylemeden bir makine davranışıyla gidip kızın yatağına oturdu. Şu anla baltayı ilmiğinden çıkardıktan sonra koca karının arkasında dururken artık kaybedecek bir saniyesi bile olmadığını düşündüğü an arasında öyle korkunç bir benzerlik vardı ki. Neyiniz var diye sordu Sonya. Ürkmüştü onun bu halinden. Hiçbir şey söylemedi Raskolnikov. Açıklamanın bu şekilde olacağını hiç düşünmemişti. Şu anda kendisine neler olduğunu o da bilmiyordu. Sonya usulca yatağa onun yanına oturdu. Gözlerini dikip beklemeye başladı. Yüreği neredeyse duracaktı. Dayanılmaz bir durumdu. Raskolnikov ölü gibi sararan yüzünü Sonya'ya çevirdi. Dudakları bir şeyler söyleyebilmek çabasıyla çırpınıyor gibiydi. Sonya'nın yüreğini bir korku kapladı. Ondan hafifçe uzaklaşarak yeniden "Neyiniz var?" diye sordu. "Bir şey yok Sonya, korkma." "Saçma." Gerçekten de saçma. Kendinden geçmiş sayıklıyor gibiydi. Birden başını kaldırıp Sonya'ya baktı. "Yalnız niçin sana böyle eziyet ediyorum Sonya? Gerçekten de niçin? Kendime hep bunu soruyorum." Belki 15 dakika önce yine sormuştu bu soruyu kendine ama bu kez neredeyse kendinden geçmişçesine bütün vücudu tir tir titreyerek soruyordu. "Biliyorum." Sonya bir dakika kadar sustu, sonra ürkek ürkek "Yoksa buldular mı onu?" diye sordu. "Hayır, daha bulamadılar." Sonya yine bir dakika kadar sustu, sonra zor duyulur bir sesle "Öyleyse siz bunu nereden biliyorsunuz?" diye sordu. Raskolnikov yüzünü ona çevirip gözlerine dikti. Az önceki çarpık, uçuk gülümsemeyle "Tahmin et," dedi. Sonya tepeden tırnağa titrediğini duydu. Bir çocuk gibi gülümseyerek "Ama siz niçin beni böyle korkutuyorsunuz?" diye mırıldandı. Raskolnikov gözlerini ondan ayırmak elinde değilmiş gibi dik dik bakmayı sürdürerek "Madem bunu biliyorum, öyleyse onu çok yakın tanıyorum. Onun çok yakın dostuyum," dedi. "O Lizaveta'yı öldürmek istemiyordu. İstemeden öldürdü onu. Koca karıyı öldürmek istiyordu o. Koca karı yalnızdı önce. Tam o sırada Lizaveta girdi içeri. Böylece onu da öldürmüş oldu." Aradan korkunç bir dakika geçti. İkisi de gözlerini ayırmadan birbirlerine bakıyorlardı. Kendini çan kulesinden aşağı bırakıyormuşçasına bir duyguyla "Tahmin edemiyor musun?" diye sordu Raskolnikov. Sonya zor duyulur bir sesle "Hayır," diye kekeledi. "İyice bir bak bakalım." Bunu söyler söylemez o eski, bildik duygu bütün ruhunu dondurdu. Birden Sonya'nın yüzünde Lizaveta'nın yüzünü gördü. Birden elinde baltayla Lizaveta'nın üzerine yürürken kadının yüzünde beliren anlatımı hatırladı. Lizaveta bir yandan duvara doğru gerilerken Bir yandan da çocuksu bir korkuyla korkmaya başlayan ve gözlerini kendisini korkutan şeye dikip minicik ellerini ileri doğru uzatarak her an ağlamaya hazır, geri geri çekilen bir çocuk gibiydi. Şu anda Sonya'nın yüzünde de aynı anlatım vardı, aynı korku, aynı umarsızlıkla bakıyordu ona. Birden sol elini ona doğru uzatarak parmağının ucuyla hafifçe göğsüne dokundu. Bir yandan da usul usul ondan uzaklaşarak yataktan oturduğu yerden kalkmaya başlamıştı. Ancak gözlerini bir an olsun onun gözlerinden ayırmıyordu. Sonya'nın duyduğu korku birden ona da bulaştı. Yüzünde aynı dehşet anlatımı, hatta dudaklarında aynı çocuksu gülümseme, o da Sonya'ya bakmaya başladı. Sonunda, "Anladın mı?" diye fısıldadı. "Tanrım!" diye bir çığlık koptu Sonya'nın göğsünden. Yatağa yığılıp yüzünü yastığa gömdü. Ama çok kısa sürdü bu. Çabucak doğruldu. Hızla Raskolnikov'a yaklaştı. İki elini birden tutup incecik parmakları arasında bir mengene gibi sıkarak gözlerini onun gözlerine dikti ve yeniden dikkatle bakmaya başladı. Bu bakışlarla son bir umut ışığı bulmak istiyor gibiydi. Ama hayır, hiçbir umut yoktu. Hiç kuşkusu kalmamıştı, dediği gibi olmuştu her şey. Sonya, çok sonraları bu anı hatırladığında, hiç kuşkusu kalmayışını, bu karara böylesine birdenbire varışını çok tuhaf bulmuştu. Yoksa bu onun içine mi doğmuştu? Hayır, böyle bir şey söyleyemezdi. Ama şu anda Raskolnikov ona bunu söyler söylemez, bütün bunlar gerçekten de kendisinin içine doğmuş gibi geldi. Raskolnikov acıyla, "Yeter Sonya," dedi, "yeter. Acı çektiriyorsun bana." Ona bu işi böyle açacağını, bu işin böyle olacağını hiç ama hiç düşünmemişti. Ama böyle olmuştu işte. Sonya birden kendinde değilmiş gibi yerinden fırladı, ellerini ovuşturarak odanın ortasına kadar gitti, sonra hızla döndü. Yeniden yatağa, onun yanına oturdu. Yakınına oturmuştu ki neredeyse omuzları birbirine değiyordu. Sonra birden sanki bir yerine bir şey saplamış gibi irkildi, bir çığlık attı, kendinde değilmişçesine ve niçin yaptığını kendi de bilmeden Raskolnikov'un önünde diz çöktü. "Ne yaptınız? Ne yaptınız böyle kendinize?" diye mırıldandı. Sesi umutsuzlukla doluydu. Sonra birden doğruldu, Raskolnikov'un boynuna atıldı. Kollarıyla sımsıkı sarıldı. Raskolnikov kendini hafifçe geri çekti. Üzgün bir gülümsemeyle, "Ne tuhafsın Sonya," dedi. "Sana ondan söz ettiğim sırada beni kucaklayıp öpüyorsun. Ne yaptığının farkında mısın?" Sonya onun ne dediğini duymamıştı bile. Müthiş bir heyecan içinde, "Şu anda bütün dünyada sizden daha mutsuz hiç kimse yoktur," diye haykırdı ve ağlama nöbetine tutulmuşçasına hıçkırmaya başladı. Raskolnikov ne zamandır yabancısı olduğu bir duygunun bir sel gibi içine boşaldığını ve kendisini hafiflettiğini hissetti. Bu duyguya karşı koymadı. Gözlerinden yuvarlanan iki damla yaş kirpiklerine asılıp kalmıştı. 29. bölümün sonu.